Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün 25 Ekim 2021 günlerden pazartesi. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi diyelim. Berlin'de Dünya Sağlık Zirvesi düzenleniyor. Pandemiyle ilgili, salgının hızıyla ilgili tartışmaların dünyada devam ettiği, yine aşı tartışmaları, zorunlu aşı tartışmaları, aşı pasaportlarının devam ettiği dünyamızda Almanya'nın başkentinde düzenleniyor. Bu vesileyle Dünya Sağlık Örgütü'nün çağrıları var. Birazdan aktaracağım size. Amerika Birleşik Devletleri'nde tedarik krizi, altyapı yasası tartışmaları var. Notları aktaracağım dünyanın önde gelen ekonomisinden. Avrupa'dan haberler var. Bugün gündeme damgasını vuran, hafta sonu da dikkatle hepimizin takip ettiği Türk dış politikasındaki istenmeyen büyükelçiler krizi diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında geçtiğimiz hafta açıklamalar yapmıştı. Osman Kavala ile ilgili ortak bir bildiri yayınlanmıştı. İçlerinde Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi Türkiye'nin yakın müttefiklerinin bulunduğu, Hollanda gibi, Finlandiya gibi ülkelerin bulunduğu, büyükelçilerinin bulunduğu açıklama. İşte Cumhurbaşkanı bunun Türkiye'nin iç işlerine karışılması anlamına geldiğini, büyükelçileri istemediklerini söyledi. İstenmeyen kişi, persona non grata, tekil haliyle ilan ettireceğini söyledi. Talimatı verdim dedi ama hafta sonu herkes bunun gerçekten hayata geçirilip geçirilmeyeceğini tartıştı. Bugün kabine toplantısı var ve sonrasında Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bekleniyor. Öncesinde bir uzlaşmayı işaret edebilecek tarzda biraz önce, çok da zaman olmadı, Amerikan Büyükelçiliği'nden ilk açıklama geldi. Hafta sonu boyunca Avrupa kanadından çeşitli tepkiler vardı Cumhurbaşkanı'na ama Amerikalılar sessiz kaldılar. Demin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder şeklinde, bu da içişlerine karışmamaya yönelik bir madde, bir açıklama geldi. Programın ikinci yarısında konuğum emekli diplomat Engin Solakoğlu olacak. Kendisine soracağız bu açıklamanın ne anlama geldiğini, büyükelçiler krizinin neden yaşandığını, Ankara'nın tepkisini, Batı'nın verdiği tepkileri kendisiyle konuşacağız efendim. Bunun dışında Orta Doğu'dan da elbette başlıklarım olacak. Suriye'den, Irak'tan başlıklar var. Sudan'da bir başka darbe girişimi icra ediliyor gibi gözüküyor. Çok fazla bilgi akışı yok ama ortalık karışık desek yeridir. Evet, başlamadan önce dünya gündemine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de az önce Twitter hesabından paylaştım. Eğer tıklarsanız o linki, bizi oradan izlerseniz, YouTube'dan izlerseniz ve like ederseniz de çok seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce korona notlarımızı aktaralım. Pandeminin durumu dünyada çok da parlak değil. Aşılamalar çok, özellikle gelişmiş ülkelerde aşılama tüm hızıyla devam ediyor diyebiliriz. Ama bir türlü bu kriz de bitmiyor. Dün Almanya'nın başkenti Berlin'de Dünya Sağlık Zirvesi başladı. 24-26 yarına kadar devam edecek. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Etiyopyalı diplomat Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklamaları vardı. Özellikle aşı dağılımındaki eşitsizliğe yine dikkat çekti. Fırsat bu fırsat diyerek ve pandemi onu dünya bitirmeyi seçtiğinde bitecek diye bir vurgulu açıklama yaptı. Hep bana soruyorlar diyor, ne zaman bitecek bu pandemi diye. Tabii G20 ülkelerinin %40 aşılamaya bütün dünyada bu yıl sonuna kadar ulaşmak için elini cebine atmasını istiyorlar. 2022 ortasına kadar da tek tek bütün ülkelerin %70'ini nüfusunun aşılamak için. 8 milyar dolar toplama çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri de bu toplantı vesilesiyle. Böyle bir sağlık zirvesi bulunuyor. 2009 senesinde kurulmuş Dünya Sağlık Zirvesi. Bu arada bu pandemi vesilesiyle bunları duyuyoruz. Alman ve Fransız bakanlar hepsi katılıyorlar. Efendim, Amerika'da New York kenti özellikle pandemide pek çok kayıp vermişti New York. Zorunlu aşı uygulaması devreye sokuldu. Belediyede 330 binden fazla çalışan varmış ama ücretsiz izne ayrılanlar da çıkıyor. Amerika'da özellikle Voice of America'ya bakılırsa aşı olmaktan sonra işlerini kaybetmeyi göze alanlar da eksik değil. Hakikaten aşılama hızına rağmen böyle bir gelişme var. Çin'de yerel vakalar tespit edilmiş. Delta varyantının da 11 bölgeye yayıldığı ve içeride de 130 civarında yerel vaka tespit edildiği belirtiliyor. Tabii Çin hemen kapanmaya gidiyor. Pekin, Çin'in başkenti, maraton, geleneksel 30 bin kişinin katıldığı bir maraton, hemen onu iptal etmişler. En büyük spor etkinliklerden bir tanesi. Britanya'da pandemi önlemlerini tekrardan sıkılaştırma çağrıları B planını devreye sokalım diye devam ediyor. Almanya'da haftalık vaka sayısı 6 ay sonra 100'ün üzerinde. Evet, son 24 saatte 15 bin. 6 ay sonra yeniden. Evet, çok özellikle de Almanya, Avrupa'da İtalya'ya, Fransa'ya oranlı durumu daha kötü ülkelerden. Danimarka'da bile normalleşmeye geçirmişti. Vaka sayılarında artış var. İtalya'ya gidiyor. Orada da ama iş çok sıkı tuttular. Yani aşı olmazsanız işsiz kalacaksınız filan şeklinde bayağı bir hiçbir yere de giremeyeceksiniz diye restler çektiler. Rusya'da da yine 37 binlerde vaka sayısı, orada da şey başladı, 30 Ekim tarihinde 7 Kasım arasında başlayacak kısıtlamalar, özellikle büyük kentlerde yeniden ücretli izin haftası, ücretli ilan ediyorlar Rusya'da bunu. Hatta ek uzatmaya da gidilebilecek efendim. Türkiye'de 26.217 vaka sayısı cumartesi akşamı, dün akşamda 24.000, hep aynı rakamlarda geziyor. Cumartesi 217 can kaybı, dün de 195 Covid-19 nedeniyle can kaybı açıklanmış durumda. İklim zirvesi yaklaşıyor. Bu ay sonu başlayacak, 12 Kasım'a kadar sürecek. Birleşmiş Milletler'in İskoçya'nın Glasgow kentinde uluslararası sağlık uzmanları ortak bir bildiri yayınlamışlar ve diyorlar ki küresel ısınma insan sağlığı üzerindeki en büyük tehdit. Bu konuda bütün ülkeler akıllarını başına almalı vurgusu yapıyorlar. Çinliler bu arada, Çin Komünist Partisi karbon hedefleri konusunda bir kılavuz yayınlamış. Ben Çinlileri güvenilir buluyorum. Bir şey diyorlarsa mutlaka yapıyorlar, çalışıp didinip. Genellikle Batı kapitalizmi çok şey söylüyor, çok güzel şeyler söylüyor ama hiç yapmıyor. Tam tersi hatta oluyor. Velhasıl Çinliler 2030'a kadar karbon salınımının zirveye ulaştırılması, 2060'a kadar karbon nötrünün gerçekleştirilmesi gibi gibi hedefler koymuşlar. Yeşil, düşük karbonlu, döngüsel kalkınmaya dayalı bir ekonomik modelden bahsediyorlar. 2060 yılına kadar da bunu başarmaktan. Yeşil tarım, efendim çelik, demir gibi demir dışı metaller, petrokimya, inşaat malzemeleri, ulaştırma ve inşaat gibi sektörlerde karbon salınımının zirveye ulaşmasının hızlandırılacağını söylüyorlar. Ve bu salınımı yüksek olan projelerinde plansız şekilde uygulanmasını yasaklayacaklarını söylüyorlar. Böyle bir Çin tabii yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapan bir ülke. Amerikalılar da uzayın derdindeler. NASA 2022 Şubat ayına kadar, Şubat'ta yapacaklarmış, Ay'a insansız uçuş gerçekleştirecekmiş. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın açıklaması bu. Bu tabii ki bunu mütakiben 2024'e kadar da Ay'a insanlı uçuş planları yaptıklarını belirtelim efendim. Evet, Amerika'da daha ziyade bu hafta aslında ben haftalardır aktarmaya çalışıyorum önüme gelişmeler geldikçe. Temsilciler Meclisi, Amerikan Kongresi'nde Temsilciler Meclisi kanadının başkanı Nancy Pelosi sosyal altyapı paketi konusunda anlaşmaya yakınız diye bir açıklama yapmış. Ama tabii çok kırptılar, yani 3,5 trilyon dolardan bahsediyorlardı Amerika'nın bütün köprüleri, yolları, altyapılarının yenilenmesi. 2 trilyon dolara düşürmeyi başardılar. İlerlemeci demokratlar, onlar biraz daha Amerikan solu diyelim. Onlar da bayağı bir bilek güreşi veriyorlar kendi partileri içerisinde bile. Amerika'da enflasyonist bir ortam var. Bu hafta dünya ekonomisindeki gidişata da bakacağız yarın. Enflasyon yüksek Amerika'da da. Maliye Bakanı seçeneklerimiz var dedi ama Fed Başkanı daha bir süre, gelecek yıla kadar da enflasyonist ortamın devam edeceğini söylüyor. Amerika'da tedarik krizi süpermarketlerde rafların boşalmasına da yol açıyor. Tabii pandemi sebebiyetiyle bunlar Avrupa'da da görülen şeyler. Hatta Biden tedarikçilerle bir zirve de düzenlemişti. Evet, Çin'in Birleşmiş Milletler'deki koltuğuna kavuşmasının 50. yıl dönümü vesilesiyle de Çin lideri Xi Jinping açıklama yapmış. Çin'e dair mesajlar vermiş. Özellikle barışçı kalkınma vurgusu yapıyor. İnsanlığın mutluluğu için çalışmak ama uluslararası yasalara uygun hareket etmek, çok taraflı, Çin sadık bir ülkedir vurguları yapmış ve ayrıca da insan hakları konusunda da katkıda bulunduğunu Çin'in söylemiş. Tabii Çin'le ilgili Sincan Uygur özerk bölgesine dair iddialar son dönemde en büyük rakip Amerikalıların başını çektiği batılı güçler tarafından da dile getiriliyor. Geçen hafta aktarmıştım size. Amerikan karşı istihbaratı şirket ve üniversitelerine Rusya ve Çin'e karşı uyarmış. Özellikle ileri teknoloji konusunda aman Rus ve Çinli şirketlerle bir işe girişmeyin vurgusu yapmışlar. Batı'nın tabii Çin'e ve Rusya'ya karşı sert söylemlerini aktarıyorum ben size sürekli. NATO Savunma Bakanları toplantısı vardı geçen hafta. Karadeniz'e dair bir master plan ve ondan önce Amerikan Savunma Bakanı'nın Gürcistan, Ukrayna ve Romanya ziyaretleri vardı. Savunma Bakanları toplantısı meselesiyle Almanya Savunma Bakanı, Kadın Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer'in de açıklamaları oldu Rusya ile ilgili. Gerçi kendisi gidici artık ama giderken de epey bir sert çıkışlar yapıyor. Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olmaları gerektiğini dile getirmiş. Rusya'dan hemen yanıt geldi hafta sonu. Sergey Shoigu Savunma Bakanı, geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi biliyoruz. Almanya Savunma Bakanı iyi biliyor diyerek biraz İkinci Dünya Savaşı'na atıf yapmış. Çok oldukça da imalı Nazilere atıf yapmış oluyor bu durumda. Almanya'da bu arada 26 Eylül seçimlerinin kaybedeni tırnak içerisinde Armin Laschet, Merkel'in halefi gösterdiği Kuzey Renvestfalya Eyalet Başkanlığı görevinden istifa etmiş. Kendisi hükümeti Sosyal Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller kuracakmış gibi gözüküyor. Ön anlaşmayı imzalamışlardı. Putin de veda açıklamaları yapıyor. Süddeutsche Zeitung'a konuşmuş. Merkel, Vladimir Putin'le ilgili söyledikleri ilgi çekici. Biraz kişisel şeyler de var söyleşide. Aman iyi uyuyacak mı, uyumayacak mı gibi ama Rusya lideriyle her zaman aralarında görüş ayrılıkları olduğunu, özellikle 2001 senesinde Bundestag'da Putin'in bir konuşması olmuştu, ona atfen söylemiş. Ama yani hiçbir şey öngöremezdik Ukrayna'nın böyle olacağını, Kırım'ın Rusya'ya katılacağını demiş. Yani tabii bu adımları atınca sonuçlarını öngörememek de enteresan bir durum oluyor. Rusya devlet başkanı için Sovyetler Birliği'nin çöküşü trajik bir olaydır. Oysa biz bunun aksine Soğuk Savaş'ın sona ermesinin, Almanya ve Avrupa'nın birleşmesinin sevincini hissettik diyerek bir açıklama yapmış. Tabii Sovyetler Birliği ve sosyalizmin çöküşünü Hristiyan demokrat, neoliberal politikaların uygulayıcısı Merkel elbette memnuniyetle karşılamış olsa gerek efendim. Evet, bu arada tabii NATO Savunma Bakanları toplantısından sonra Rusya'dan çok çok sert açıklama gelmedi. Zaten beklenen bir şeydi. Öncesinde de NATO'daki temsilcilikler karşılıklı kapatılmış durumda. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un bu bağlamda açıklamaları oldu. NATO-Rusya ilişkileri askıya alınmış durumda bu son kararlarla. Ya korkunç bir şey değil, resmileştirmiş olduk diyor Peskov. Bizim ülkemize NATO ülkemize karşı kurulmuş bir blok, hiçbir barışçı açıklama, NATO'nun bu saldırgan yönelimine giydirilen herhangi bir kılıf gerçek varlık sebebini gizleyemez demiş. Gerçekten NATO bir saldırı örgütüdür demiş. Dolayısıyla demiş yani başlıca vazifelerinden birinin zapt etmek olduğunu kendilerinin ilan ettiği bir dönemde ilişkilerden vazgeçersek bunun bizim açımızdan korkunç bir tarafı olmaz vurgusu yapmış. Yani ama bir yandan da tabii Ukrayna'nın NATO'ya katılması, genişlemeyi habire devam ettiriyorlar NATO'nun biliyorsunuz. Asgari düzeye indirmek için elimizden geleni de yaparız. Politikalarımızı uygularız. Çevrelenme muhabbetini açıkça zaten Rusya'ya dair dile getiriyorlar NATO bağlamında. Peskov, Putin'le Biden'ın ki Haziran ayında Cenevre'de görüşmüşlerdi, yeniden bir araya gelmeleri için bir zemin olduğunu da dile getirmiş durumda efendim. Evet, Avrupa'dan başlıklar var. Fransa'da Başbakan Jean Castex'in açıklamaları oldu. 100 euroluk tazminat. Fatura ödeme sıkıntısı var. Orada da enflasyonist ortam, enerji faturaları çok yüksek Fransa'da. Enflasyon tazminatı ödeyecek Fransız hükümeti ama tabii muhalefet bunu beğenmiyor. Bunun yetersiz olduğunu dile getiriyor. Almanya'da bu arada Polonya sınırından göçmen akışı yeniden başlamış ve aşırı sağcılar kendi aralarında organize olup ellerine silahları alıp göçmen avlamaya çıkmışlar. Tabii polis müdahale etmiş ve yani yanlarında kasatura, pala, efendim biber gazı gibi şeyler bulunan sağcıları derdest etmişler. Neonazi gruplar, üçüncü yol dedikleri, onlar bu eylemleri arttırıyorlar. Ne yapsalar, ne etseler bu akını engelleyemiyorlar. Evet, bir de size bugün Belmarş Hapishanesi'nde Amerika'ya iade davası temizde Julian Assange, Wikileaks'in kurucusu, çağımızın siber aleminde önemli bir gazetecilik başarısına imza atmış birden fazla daha doğrusu isim. Hiçbir sebebi yok aslında Amerika'ya iade talebini intihar riski yüzünden Britanyalı hakim reddetmişti ama Amerikan yönetimi tabii ki diplomatik kirli çamaşırlarının dünyaya sızmasında büyük rolü olmuştu Wikileaks'in. Pek çok şey uydurdular Julian Assange hakkında. Onun davası yaklaşıyor. Duruşması öncesinde kampanya var küresel çapta. Julian Assange'a ve gazeteciliğe destek kampanyası diye aktarın. Evet. Bu hafta sonu hepimizin dikkati, gözü en fazla da Türkiye'nin büyükelçiler krizi ya da istenmeyen büyükelçiler krizine çevrildi efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Afrika turundan dönüşte uçakta ilk açıklamayı yapmış idi. 18 Ekim'de 10 büyükelçi Türkiye'de bulunan Ankara büyükelçileri Osman Kavala davasındaki hukuki sorunlara dikkat çekerek Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda ortak bir açıklama yayınladılar. Sosyal medyadan da paylaştılar. Aslında bildiğimiz söylemler, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce de vurguladığı Osman Kavala'nın beraat kararına rağmen başka davaların birleştirilmesi vesaire böyle hukuk süreci bir çıkmaza döndü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin imzacısı olduğu, onların kararı var. Hepsi görmezden gelindi. O yüzden bunun Türk hukuk sistemi ile bağdaşmadığı, yükümlülükleriyle bağdaşmadığını vurgulayan daha önce de aslında yapmış oldukları bir açıklama. Ama bu toplu bir açıklama ve Türkiye'deki hukuk sistemine müdahale bağlamında görülebilecek de bir açıklama. Cumhurbaşkanı işte Afrika'dan dönüşte bu büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edileceğini Dışişleri Bakanı'na talimatı verdiğini söyledi. 21'inde söyledi önce. Ama ardından hafta sonu cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde de aynı şekilde tekrarladı. Daha güçlü tekrarladı. Yatıyorlar kalkıyorlar. Kavala dediğin Soros'un Türkiye Şubesi. Açık Toplum Vakfı Amerikalı spekülatör, borsa spekülatörü George Soros'dan bahsediyor. Tabii kendisinin de Soros'la geçmişte görüşmüşlü olduğunu belirtmek lazım herhalde. 10 Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na geliyor onun için. Onun için gelmediler. Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıkları için 10 Büyükelçi geldi. Cumhurbaşkanı diyor ki bu ne terbiyesizliktir, siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanıma verdim, söyledim. 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Cumhurbaşkanı cumartesi adeta köpürdü. Selahattin Demirtaş'ın bırakılması taleplerine de aynı şekilde köpürdü. Eskişehir konuşmasına dikkat çekici olan batı eleştirileri, kendisinin adeta iktidardan gitmesini arzu ettikleri, geçmişte nasıl mücadele ettilerse de şimdi de öyle edecekleri vurgusuyla yaptığı konuşma oldu. Şimdi tabii ne olacak? Hakikaten 10 tane bu arada Türkiye'nin müttefik adettiği ülkelerden bahsediyoruz. En büyük ekonomik ilişkilere sahip olduğu, Türkiye'de çok yatırımları bulunan Hollanda, Almanya, ABD gibi ülkelerden bahsediyoruz. Perde arkasına ne döndüğünü bilmiyoruz. Birazdan emekli diplomatımız Engin Solakoğlu ile konuşacağız ve bu işleri soracağız kendisine, ama ben yayına hazırlanırken tabii tepkileri de derledim. Bir Ankara'nın bu elçileri, şimdi Cumhurbaşkanı talimat vermiş Dışişleri Bakanı'na, istenmeyen adam ilan edilmeleri lazım ama olacak iş mi, nasıl olacak falan. Dolayısıyla hükümet ekibinin Cumhurbaşkanı'nı ikna etmeye çalıştığı yolunda bilgiler Batı medyasına yansıdı. Ama hemen öncesinde Amerikan yayından hemen önce Amerikan Büyükelçiliğinden bir açıklama geldi. Dikkat çekici bu açıklama. Viyana Sözleşmesi diplomatik ilişkileri düzenleyen 41. maddesiyle ilgili buna riayet etmeyi teyit eder şeklinde. Yani bu iç işlerine karışmama vurgusu içeriyor. Devletlerin iç işlerine karışılmaması. Bir de genel uluslararası hukuk kuralları ve gönderen ve kabul eden devlet arasında yürürlükte olan anlaşmalar, özel anlaşmalarla bağdaşmayacak bir tarzda misyonların kullanılamaması gibi gibi maddeleri var bu 41. madde Viyana Sözleşmesi. Ama tabii en önemlisi burada iç işlerine karışmama meselesi. Öncesinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı dün İlnur Çevik'in açıklamaları dün akşam düşmüştü. Cumhurbaşkanı geri adım atmayacak diyor. Şimdi kabine toplantısı var. Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı'nın hala ne açıklama yapacağı merakla bekleniyor. Bu krizin etrafındaki bir takım notları da aktarmak istiyorum. Çünkü Osman Kavala iş insanı açıklama yaptı. Soros artığı denilen Osman Kavala. Kendisinin Türk Cumhurbaşkanı makamına bu ifadelerin uygun düşmediğini söylüyor. Türk yasalarına uygun kurulmuş bir vakıfta yönetim kurulu üyeliği yaptığını, hiçbir zaman başkanlığı üstlenmediğini söylüyor. Bir statüsü özel George Soros'u temsil etmediğini söylüyor. Ayrıca şöyle de bir ifade kullanmış: bildiğim kadarıyla Sayın Erdoğan George Soros ile bu vakfın kuruluşundan önceki bir tarihte tanışmış ve Soros'un en son Kasım 2015'te Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrasına kadar AKP'li siyasetçiler ve Cumhurbaşkanı danışmanlarının diyaloğu devam etmiş diye de vurgulamış. Ben bu görüşmelere dahil olmadım diye eklemiş kendisi. Hakkındaki suçlamaların hiçbir delile dayanmadığını söylemiş. Aşağılayıcı ve lekeleyici ifadelerin insan haysiyetine saldırı teşkil ettiğini söylemiş. Açık Toplum Vakfı'nın da açıklaması var. Soros artığı meselesinde Mark Maloch Brown yapmış. Erdoğan'ın hükümetinin daha önce İstanbul'da memnuniyetle karşıladığı George Soros'a yönelik aşağılayıcı dili, Osman Kavala'nın masum olduğu ve serbest bırakılması gerektiği gerçeğinden uzaklaştırma çabasıdır ifadesini kullanmışlar onlar da. Evet, tabii şimdi Türk yasalarında hakikaten Sorosculuk diye bir suç yok, ama George Soros'un da dünya çapında bu renkli devrimleri 1990'lardan çıkışta finanse ettiği de bilinen bir vaka. Onu anımsatalım, ama tabii bu yasal hukuk çerçevesi açısından baktığımızda Sorosculuk diye bir suç yok. Suç olmayınca karşısında cezası da bulunmuyor. Zaten bundan da yargılanmıyor Osman Kavala. Şimdi tabii Türkiye iç siyasetinde de yoğun tartışmalar koptu. Cumhurbaşkanı'nın istenmeyen kişi ilan etme söylemi bağlamında Avrupa'dan özellikle bir cumartesi akşamı Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği iddiaları düştü. Ama yani öyle bir anda elçiyi sınır dışı edemezsiniz. Zaten bir süresi var bunun. Bildirimde bulunmanız lazım. Biraz tuhaf bir haberdi. Hemen yalanlandı Dışişleri Bakanlığı tarafından. Almanya'dan açıklamalar geldi arka arkaya. Kendilerine elçileriyle ilgili bir bildirimde bulunulmadığı, Türkiye'nin tutumunun çok eleştiren tabii not ettikleri vurgusu yer alıyordu. Endişeyle not ettiklerini Alman hükümet sözcüsü duyurdu. Almanya'da Yeşillerden Hristiyan Demokratlara, Hür Demokratlara Türkiye ile ilgili sert tartışmalar çıktı. İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkeler ilkelerimiz ve ortak değerlerimiz konusunda hassas olmaya devam edeceğiz vurgulu açıklamalar yaptılar. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin de gözümüz korkmayacak açıklaması oldu. Şu an herkes merakla Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını bekliyor doğal olarak. Henüz ne diyeceğini hiç kimse bilmiyor ve öncesinde de Amerikan Büyükelçiliği'nin açıklaması tabii ki dikkat çekici nitelikte. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, doların tavan yapması, faizlerin düşürülmesi pek çok bağlamda da Türkiye tartışılıyor. Efendim şimdi Amerika'dan, Amerikan Büyükelçiliğinden bu açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta sonuna doğru da NATO zirvesi vardı, savunma bakanları zirvesi toplantısı. Orada da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları olmuştu. Ben aktarmıştım size. Hafta sonuna kalan unsuru bunun F-16'larla ilgili. Türkiye malum F-35'ler için 1.4 milyar dolar para ödedi ama alamadı. S-400'ler yüzünden programdan çıkartıldı. Onun yerine Amerikalıların telkiniyle rivayet o ki F-16 alımı 40 adet ve mevcutlarında modernizasyonu arzulanıyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar bu konuda teknik çalışmanın başlatıldığını duyurdu. Yani bu kadar büyükelçi krizi falan varken işler bu bağlamda yolunda mı gidiyor sorusu vardı ki Lloyd Austin'le Pentagon şefiyle de görüştü kendisi. Başka mesajları da Yunan mevkidaşıyla görüşmüştü. Tabii Fransa ile ABD ile Yunanistan'ın son dönemde savunma anlaşmalarını eleştirdi. Türkiye'ye karşı değil diyorlar, kime karşı bu gibi vurguları vardı. Suriye konusunda da Türkiye'nin Suriye'de sivil su, ekmek gibi katkılar yaptığını söylemiş. Enteresan. Yani başka bir hükümet var tabii. Başka bir ülkenin topraklarından bahsediyoruz. Şimdi düşünsenize Suriyeliler, biz de Urfa'da insanlara şöyle su, ekmek falan verelim gibi tavırlarla açıklama yapıyorlar. Enteresan vurgular bunlar. Yani terörle mücadeleyi anlaşılır bir şey. Bir ülkenin sınırlarından gelen saldırılara karşı korumak ama yani ekmek, su, barınma falan bunlar biraz tabii kastını aşabilecek söylemler. Tabii Savunma Bakanı böyle açıklamalar yaptı Amerika ile ilişkilerle ilgili en başta ama Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 satmayın diye Antony Blinken'a, Dışişleri Bakanı'na mektup yazmışlar kongre üyeleri. Hesap vermekten Erdoğan yönetimi kaçmamalı, katsa yaptırımları uygulanıyor Türkiye'ye yönelik biliyorsunuz. Bir de en son Halkbank kararı yargılamanın devam edeceği yolunda New York'taki istinaf mahkemesinden karar çıkmış durumda. Yani aslında Amerika ile ilişkilerde çok yolunda gitmiyormuş gibi bir görünüm var efendim. Evet, süren bitmeden hemen Orta Doğu'dan notları da aktarayım. Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi 6. turu olacaktı ama işler çok yolunda gitmemiş olmalı ki özel temsilci, Suriye özel temsilcisi GRP dersen açıklama yapmış. Hayal kırıklığı duyduk, başaramadık umut ettiğimiz şeyi gibi bayağı bir inişler çıkışlar olmuştu. Güven eksikliği olduğu söyleniyor Rusya özel temsilcisi Lavrentiev'in ifadesiyle. Amerika Tel Aviv yakınlarında bir hava saldırısında bir El-Kaide liderini öldürmüş Abdülhamit El-Matar hafta sonunda CENTCOM açıklama yaptı. El-Kaide'nin Suriye'yi hala gayet dış operasyonları için kullandığı vurgusuyla. Tabii Türkiye'de asıl artık tezkere meselesi Suriye'deki Türkiye'nin operasyonlarını 2 yıllığına daha uzatacak. Yani Türkiye için Suriye Savaşı'nı 2 yıllığına daha uzatacak bir tezkere. Muhalefet destek vereceklerini yetmez ama evet diyerek öyle söyleyeyim size. Meral Akşener'in açıklaması vardı. Türkiye Komünist Partisi bir uyarı mesajı yayınlamış muhalefete yönelik. Bu arada onu da iletmek istiyorum. Bir kırık dalını Erdoğan'a yetki verilmesi bir suçtur. AKP ile işbirliği yapmak yerine işbirliği yapmak savaşın suç ortağı olmak anlamına gelir. Suriye'deki vurgusu yapılmış. Sosyal medyada da bu konuda bir hassasiyet oluştuğu anlaşılıyor. Tezkere asker, Türk askerlerinin yabancı bir ülkenin topraklarında 2 yıl daha bulunmasına itirazlar yükseliyor efendim. Evet, bu arada İran, İsrail'in İran'a saldırmak üzere planlar yaptığı iddiasıyla eğer bize saldırırsanız milyarlarca dolar zarara uğrarsınız diye açıklaması var. Nükleer silah elde etmeye çalıştığı iddiasını İsrailler sürekli dile getiriyorlar. Irak'ta da seçim sonuçları, 10 Ekim'de yapıldı seçimler ama Şii partiler tam da kabul etmek istemiyorlar. Yürüyüşler düzenleniyor. Fetih koalisyonu özellikle bu Haçlı güçleri, IŞİD'le savaşan güçlerin siyasi partileri Cumhurbaşkanı Berham Salih'e şu krizi yatıştırın diyorlar ama bu seçim krizi nasıl aşacaklar, o da ayrı bir sorun. Ve son olarak Sudan'daki yeni darbe girişimi, 2019'da Ömer el-Beşir Sudan diktatörü devrilmişti halk isyanıyla. Tabii hiçbir iktidar boşluğu kaldırmaz. Ordunun da burada rolü olmuştu elbette. Sonra bir geçiş yönetimi kurdular. Siviller ve askerler ortaklaşa. Ama kaynar kazan bitmedi. Enflasyon, ekonomik koşullar, küresel durum oraya da tabii ki yansıyor. 21 Eylül'de ihvancı bir darbe girişiminin önlendiği haberleri gelmişti. Şimdi bu sabahta Başbakan geçiş hükümetinin başındaki isim Başbakan Hamdok'un evinin sarıldığı, tutuklandığı haberleri düştü. Hatta ordunun sokaklara döküldüler siviller, ordunun ateş açtığı haberleri geldi. Egemenlik Konseyi feshedildi, olağanüstü hal ilan edildi, seçime kadar biz yöneteceğiz diyorlar. Bunlar kim peki? O biraz orası karışık gözüküyor. Hiçbir yerde bu 21'inde başarısız kalan ihvancı darbenin tekrarlandığına dair bir şey görmedim. Ama detaylarına da bakmak gerekiyor. İnternet kesilmiş bu arada. Çok fazla bilgi akışında sınırlı bir durum var. Arap Birliği'nden, AB'den de çağrılar var Sudan'a. Evet arkadaşlar, bağlayalım konuğumuzu hemen, ara vermeden Engin Bey'le konuşalım. Sudan'daki gelişmelere bakacağız. Libya'da da karışıklık var. 24 Aralık'ta eş zamanda hem parlamento hem başkanlık seçimi, işte ikiye bölünmüş Libya'yı birleştirecekler ama Tobruk Meclisi parlamento seçimlerini bir ay erteleme kararı almıştı. Biraz işler hafiften karışmış anlaşılan. Trablus'taki kanat iki seçimin birlikte düzenleneceğini 24'ünde söylüyor ama Tobruk'takiler öyle demiyorlar. Biraz Libya sahasında karışık olduğunu belirtmek gerekiyor. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda emekli diplomat Engin Solakoğlu var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için Eksen'e. Hareketli de saatler yaşanıyor. Açıklamalar var yeni. Ben dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Hafta sonu hepimiz istenmeyen büyükelçiler kriziyle yatıp kalktık. Takip etmeye çalıştık. Neler olacağını kestirmeye çalıştık. Şimdi öncelikle en son Amerikan Büyükelçiliğinden de bir açıklama yapıldı. 41. Viyana Sözleşmesi 41. maddesine atfen ama ben size başka bir şey sorarak başlamak istiyorum müsaade ederseniz. 10 büyükelçinin böyle çıkıp bir açıklama yapması normal bir şey olarak mı algılanmalı? Türkiye koşullarında da normal bir şey mi olur diye önce bir sorayım.
Ceyda Hanım, şimdi normal bir şey değil tabii ki. Elbette hiçbir ülkede zaten benzerine daha az rastlanan bir olay bu. Bu gerçekten yani olağan, karşılayabileceğimiz bir şey değil. Fakat maalesef ülkede yani uzun yıllardır olağan karşılayacağımız şeylerle nadiren karşılaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla bakın şimdi biz bu krizi konuşmak için sözleştik, program yapalım dedik. Fakat aslında kriz bitti. Yani bir sonraki krize kadar, ki bu aşağı yukarı 15 dakika ile 15 saat arasında bir süre içinde çıkabilir, onu da biliyoruz. Başka olağan dışı olaylarla karşılaşabiliriz. Ama burada şöyle bir şey var. Yani Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde bir takım ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının bir kişiyle ilgili uygulanması konusunda bir araya gelip bir çıkış yapmaları olağan karşılanabilir bir şey değildir. Olağan bir durum değildir. Yani bu gerçekten az rastlanır bir durumdur ama ben bunu başka arkadaşlara da ifade ettim. Asıl mesele buraya nasıl gelindiğidir. Yani sizin ülkenizde hukukun varlığı değil de yokluğu konusunda artık hiçbir tereddüt kalmadıysa ve sizin de bir takım uluslararası sözleşmelerin altında imzanız varsa, daha da önemlisi anayasanıza bu imzaların kanundan da daha güçlü olduğuna dair bir hüküm koyduysanız, o zaman başka ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla egemenliğinizi paylaşıyorsunuz demektir. Bu kendi seçiminizdir. Sizi kimse Avrupa Konseyi'ne üye olmaya mecbur edemez. NATO'ya da üye olmaya mecbur edemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkisini tanımaya da mecbur edemez. Ama siz eğer bu tek taraflı veya iradeyi gösterip katıldıysanız kararlarını da uygularsınız. Uygulamazsanız da böyle garip durumlara düşersiniz.
Peki şimdi kriz tuhaf da bir biçimde bitti. Herkes acaba kabine toplantısı var, Cumhurbaşkanı ne diyecek? Şimdi önce 21'inde bir açıklama, 18'inde Osman Kavala bildirisi çıkmıştı. Afrika'dan dönüşte önce Cumhurbaşkanı konuştu. Sonra yetmedi. Cumartesi günü yeniden daha yüksek perdeden konuştu. Şimdi tabii çok da tuhaf bir durum oldu. Cumhurbaşkanı talimat verdim diyor Dışişleri Bakanı'na ama Dışişleri Bakanlığı'nda pıs yok. Sadece bir Hollandalı elçinin sınır dışı edildi. O da nasıl öyle bir haber yazılabildi onu da çok anlayamadım. Böyle bir anda elçileri alıp da sınır dışı etmek diye bir şey söz konusu olamayacağından ama ortada bir karışıklık var. Bir devlet görünümü açısından yaklaştığımızda da tuhaf bir durum çıkmadı mı bu kriz boyunca? Ne dersiniz siz bir diplomat olarak bu işin şimdi, kurallarını yani, da ilgilisiniz?
Bu konuda birkaç şey söylenebilir tabiatıyla. Yani tuhaf bir görünüm çıkmadı mı diyorsunuz. Zaten bu tuhaf görüntü Türkiye'nin sabit görüntüsü, ekran görüntüsü. Dolayısıyla yani bunun çünkü sonuç itibariyle neden herkes o kişinin kimliğinden bağımsız olarak tek adam iktidarının zararından neden bahsediyoruz? Çünkü tek adamın hata yapma ihtimali her zaman bir kitlenin hata yapma ihtimalinden daha fazla. Şimdi burada müsaade ederseniz yani eski meslektaşlarıma bir şapkamı çıkarmak istiyorum. En azından Dışişleri Bakanlığı'nın çalışanları, bürokratları kendi bakanlarını da ikna etmek suretiyle böyle bir eylemin Türkiye'nin çıkarlarına zararlı olacağı çizgisinde direndiler gibi gözüküyor. Yani burada bu konuda da haklılar tabiatıyla. Evet. Çünkü bu tür bir adımın çok olumsuz yansımaları olurdu gerçekten. Ve öyle anlaşılıyor ki aradan geçen yaklaşık 72 saatte başkentlerde ciddi bir yaratıcı çözüm arayışı gerçekleştirilmiş. Ve bu yaratıcı çözüm arayışı sonunda da Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi bulunmuş ve bunu işte Amerika'nın öncülüğünde diğer ülkeler de paylaşıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra ve olay bir şekilde tatlıya bağlanmış. Yani tek adamın dediği olmadı ama tek adamın istemediği de olmadı gibi bir şey çıkıyor.
Ne demek bu? Peki 41. maddeye atın tabii iç işlerine karışmama ama yani bir kere sizin ifade ettiğiniz o ekran görüntüsü o kadar tuhaf ki bu Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi de burada biraz hafiften sırıtıyor. Ne anlama geliyor? Dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi anlaması için. Amerikalılar 41. maddeye atıf yaptıkları zaman ne demiş oluyorlar?
Yani bizim aslında amacımız sizin yani bunu çok literal olarak tercüme etmeye çalışırsak bizim amacımız sizin iç işlerinize müdahale etmek değildi demiş oluyorlar. Yani bunun 41. maddeye yapılan atfın anlamı bu. Ama orada zaten sonsuz tartışılabilecek benim de Sol Haber'de pazartesi günü yayınlanan yazımda değindiğim iç işleri nedir, iç işlerinin tanımı nedir ve Viyana Sözleşmesi imzalandığından bu yana ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesi ne şekilde bir değişim göstermiştir, oraya bakmak lazım. Yani ülkelerin iç işlerine karışmama o ülkedeki insan hakları ihlallerini veya hukuksuzluğu vesaireyi eleştirmemek anlamına gelir mi, gelmez mi? Yani bizim bugüne kadar gördüğümüz pratik zaten ister bir ortada anlaşma veya sözleşme olsun ister olmasın özellikle batılı ülkelerin bu tarz müdahaleler yaptığını gösteriyor. Ama burada biraz daha farklı bir durum var. Burada bu 10 büyükelçinin bana göre normalde kendi başkentlerinde yapmış olmaları gereken ve normalde bana göre yine liderler seviyesinde yapmaları gereken uyarının içeriği ise şu: kendi anayasanızı uygulayın kardeşim. Yani kendi anayasanızı uygulayın. Başka bizim size koyduğumuz kuralları filan değil de sonuçta ortada siz de ifade ettiniz. Sorozculuk diye bir suç yok. Şimdi Osman Kavala benim siyasi görüşüm bakımından da yan yana gelmek istemeyeceğim bir biri belki. Ama ortada böyle bir suç yokken, ortada bir mahkumiyet kararı yokken, aksine tersi kararlar varken bir adamı içeride tutmak, aynı şey Selahattin Demirtaş için de geçerli. Aynı şey belki binlerce başka insan için de geçerli. Biz yani hukukun Türkiye'de nasıl işlemediğini zaten görüyoruz, biliyoruz. O yüzden bu yapılan müdahalenin şekli eleştirilebilir. Ama özünde çok da tuhaf gelecek bir şey yok. Asıl mesele her ülke hukuksuzluk yapar. Her ülke kendi kanunlarını da çiğner ve muhaliflerine baskı yapar. Hollanda'da hatırlayalım konut isteyenlerin üstüne polisin nasıl saldırdığını. Dolayısıyla bu hiçbir zaman istisnai bir şey değildir. Ancak bunun bir ölçüsü olması gerekir. Türkiye'de bu ölçü kaçmıştır. Ölçüyü kaçıran iktidarın meşruiyeti sarsılır. Meşruiyeti sarsılan iktidarın da herkes üstüne gider.
Evet. Peki bu kriz bitti diyebilir miyiz bu noktada? Cumhurbaşkanı şimdi ben önümde açık Amerika ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını aktarıyor Cumhurbaşkanlığı kaynakları. Krizin sonu anlamına gelir mi bu? Birincisi kim geri adım atmış oluyor burada? Tabii bu da çok çerçevesi tartışmalı biliyorum ama sizin görüşünüzü almak istiyorum. Yani Cumhurbaşkanı da kimseyi istenmeyen adam ilan etmeyecek çıkıyor çünkü. Dolayısıyla değerlendirmenizi merak ediyorum. Şimdi çok tartışma var şu
önce,
an.
Şeyde. Az önce aslında onun yanıtını vermeye çalıştım. İstediği olmadı ama istemediği de olmadı şeklinde.
Yani onu biraz açarak evet, verdiniz ama.
Yani diplomaside zaten kesin sonuçlar ve keskin sonuçlar elde etmek gibi bir durum pek yoktur. Yani diplomasinin özelliği de zaten her iki tarafında kendi açısından tatmin edici bulabileceği unsurlar içeren bir çözüme ulaşmaktır. Yani burada yapılan tam anlamıyla böyle bir egzersiz oldu. Yani bir ben bunları istemiyorum ülkemde, atacağım hepsini falan deyince karşı tarafta bizim aslında yapmak istediğimiz şuydu diyerek bir izahat getirmiş oldu. Şimdi bu izahat iktidarın en azından kendi seçmenine rahatlıkla pazarlayabileceği işte geri adım attırdık yedi düvele şeklinde bir argüman sağlamış oldu.
Evet.
Buna karşılık bizim gördüğümüzde yani bu açıklamanın ötesinde Alman Dışişleri Bakanlığı'nın isimlerini açıklamaya baktığımızda Kavala meselesini takip konusundaki iradenin değişmediğini de görüyoruz. Yani öyle olunca taraflar geri adım atmış olmuyorlar ama kendi açılarından kendi kamuoylarını en azından kendi seçmenlerini tatmin edecek bir yol bulmuş oluyorlar. Burada da hakikaten diplomatları tebrik etmek lazım. Yani sadece Türk diplomatları değil bütün diplomatların bu konuda çok çalıştıkları anlaşılıyor. Çünkü bir yandan şöyle bir gerçek var Ceyda Hanım. Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de bir iktidar değişikliğinden yana. Bu kesin. Ve bu iktidar değişikliği konusunda ama bunun mümkün mertebe kavgasız gürültüsüz olmasını tercih ediyor. Herhangi bir alt üst oluş istemiyor. Kitlesel anlamda veya ekonomik anlamda bir ülkeyi kesintiye uğratacak ve dünya sistemi içerisindeki rolünü de aksatacak bir karışıklık çıkmasını istemiyor. Bu iradelerini net bir şekilde göstermiş oldular bu şeyle çıkışla açıkçası. Yani bunu bir anlamda buradaki rejime, Türkiye'deki rejime de bir uyarı olarak da değerlendirmek mümkün.
Evet. Peki biraz daha sürem var. Bir dikkat çeken bir husus da Erdoğan'ın böylesine bir kapışmaya giriştiği diyelim. Türkiye adına, kendisi adına giriştiği bir dönemde. Savunma Bakanı da Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısına katıldı ve özellikle işte F-35'ler için ödenen para var. Bir türlü o geri de alınamıyor. İşte yerine F-16 verelim vermeyelim. Amerika'dan da Türkiye'ye karşı kongrede son derece olumsuz oldukları anlaşılıyor. Amerikan yönetimiyle Türkiye ilişkileri biraz sıkıntılı anladığım kadarıyla, bir Biden yönetimiyle demek lazım. Ama savunma ayağında da bir yakın duruş var. Bütün bunlar normal mi böylesine kriz içerisinde? Amerika Biden'la görüşecek şimdi Cumhurbaşkanı. Bu F-16'yı da görüşecek anlaşılıyor. Belki daha da geniş bir çerçevesi vardır. Bu büyükelçiler krizi G20 toplantısındaki bu görüşmeyi sizce nasıl etkiler?
Şimdi yani bunu göreceğiz. Bunu gerçekten ben de merak ediyorum. Çünkü evet, Biden'la olan görüşme teyit edildi diye biliyoruz. Ama biliyorsunuz bu diplomaside her an birisi nezle olabilir, bir şey olabilir. Dolayısıyla birincisi bu görüşme yapılacak mı? İkincisi görüşmenin içeriği keşke yapılması mı, yapılmasaydı dedirtecek bir şekilde mi olacak, yoksa daha olumlu mu olacak? Ama sorunuzun ilk kısmında ortaya koyduğunuz savunma konusundaki işbirliği aslında Türkiye'deki rejimin gerçek niteliğini ortaya koyan, yani Türkiye'deki burjuvazinin Batı ittifakından zaten vazgeçme niyeti olmadığını ve eğer bu konuda Ahmet yeterli uyumu ve işbirliğini göstermezse bunun Mehmet'le devam edebileceğinin karşı tarafa çok net bir şekilde aktarılmasıdır. Gerçekten de enfrastruktür bakımından, yani savunma altyapısı bakımından Türkiye'nin bu rejiminin, bu düzeninin Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dışında bir seçeneği yoktur. Yani Rusya ile olan askeri alandaki yakınlaşmaların ben daha ziyade bir anlamda el yükseltme amaçlı, yüksek de maliyetle yapılan el yükseltme amaçlı manevralar olduğunu değerlendiriyorum. Buna rağmen Türkiye'nin belki de rejiminin en güçlü insanlarından, yani netice itibariyle bir silahlı kuvvetlerin başında olan kişinin yaptığı, NATO'da yaptığı temaslar Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere son derece dikkatle izlenmeli ve Türkiye'deki düzenin niyeti buralardan takip edilmelidir diye düşünüyorum.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ben de teşekkür ederim.
Evet, emekli diplomatımız Engin Solakoğlu'yla konuştuk efendim. Şimdi tam da eksenin saatine denk geldiği için sıcak sıcak sormuş olduk ben size. Hemen biraz arkasını da toparlayacağım. İlk girişte Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uygun riayet ediyoruz şeklinde Amerikan Dışişleri'nin açıklaması, Büyükelçiliği'nin pardon, açıklaması olmuştu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kaynakları ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını belirtmişler. Şimdilik elimizde bu bilgiler var. Tabii daha da bu iş nereye varacak tam olarak da bilmiyoruz. Kabine toplantısı, ama buradan yola çıkarak tabii kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'nın artık çıkıp hani ABD, Almanya, Hollanda gibi ülkelerin elçilerini de istenmeyen adam ilan etmesini beklememek herhalde gerekiyor. Fakat tabii bu kriz burada bitti mi? O biraz soru işareti. Bu hafta daha da bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz bu vesileyle. Dolar bu işten biraz düşüşle son derece yüksek seyrediyordu. Özellikle hükümetin tabii faiz indirme kararı nedeniyle galiba. Ama tabii artık o da basbayağı Türkiye'de bir spekülasyona dönüştü. Vallahi billahi acayip bir resim var. Her günde, her geçen günde yoksullaşıyoruz elbette. Çünkü Erdoğan'ın bu çıkışları doları da etkilemişti. Şimdi bir düşüş olduğu anlaşılıyor ve Engin Solakoğlu'nun da işaret ettiği gibi muhtemelen hükümet kanadı Cumhurbaşkanı bu ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasını bir zafer olarak yorumlayabilecek. Tabii karşıt görüşler de olacak. Bu arada bütün büyükelçilikler, ben de Engin Bey demin konuşurken taradım ama bütün büyükelçilikler de bu açıklamayı paylaşmış değil. Dolayısıyla da hani bunun önüne arkasına da iyi bakmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Diyelim bugün özetlemeye çalıştım size gündemi efendim. Arkadaşlar bir şarkı, Wonderful World seçmişler galiba. onunla bitirelim. Yarın Eksen'de görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.